Ayrım 3.
Kaza geçirmişse görünürde bir yarısı birisi falan olur diye düşünmüştüm. Öyle olunca da hastaneye falan yatırılır. Anlaşılan geçirdiği beyin ameliyatından başka tedavisi gereken bir durum yoktu. Yağlıca görünen saçları çok kısaydı. Sağ yanında bir tutam kalkık ve seyrek duruyordu. Ameliyat izi herhalde altındaydı. Kızı B noktadaki arkadaşının ricasıyla yardım ettiğini ineleyip duruyordu tacım. Zoraki bir yardım. İşin içinde görünmek istemiyordu. Zoraki yardım bu kadar olur. Evinin haline, kılığına bakılacak olursa bu kızcağız gerçekten kendine yetemiyordu. Paranız var mı? Param var. Ne yiyip içiyorsunuz burada? Mutfağın takım taklavatı yeterli mi? Yeterli mi? Yeterlidir. Daha bakmadım. Kullanmıyorum. Ellerimi daha... El kol işaretleriyle anlatımını desteklemek istiyordu. Bu çaba daha da umutsuzdu. Kazadan beri mi? Beri ne? Çilek? Ha, hastaneden beri. Hastanede yürüyemiyordum. Yemek yiyemiyordum. Kollarım kalkmıyordu. Hareket etmiyordu. İnce hareket. Burada mı hastanede yattınız yoksa B noktada mı? B noktada. Hastaneden çıktınız ve doğruca buraya geldiniz. Hastaneden çıktım. Çıkmışım. Evet. Birkaç gün evde kaldım. Orayı tam hatırlamıyorum. Yani benim evim değildi. Sonra uçağa bindim. Uçak. Sonra buradayım. Havaalanını hatırlıyorsunuz. Havalan. Evet, buradakini. Sanki 6 ay önce. Çok tuhaf. Öyle uzak geliyor. Ne dediniz oradaki görevlilere? Sığınma istemişim. B noktaca. Nasıl B noktaca? Yani alandaki görevlilerle B noktaca mı konuştunuz? Sanmıyorum. Hayır. E noktaca konuştum galiba. E noktacayı biliyorsunuz yani. Epeyce. Burada anlaşabiliyorum. Sığınma nedeniniz neydi? Neden şey politik? Yani politik mücadele içindesiniz. Yazı çizi işleri mi yoksa örgüt konusu mu? Hakkınızda dava açıldı mı? Bilmem gerek. Bilmiyorum. Bilmediğiniz ne? Siyasetle ilginiz hangi düzeyde? İlgim hiç yok. Öyle sanıyorum. Politikayla. Düşünüyorum. İlgim hiç hatırlamıyorum. Öyleyse sağlık nedeniyle iltica ettiniz. Gerçek neden bu? Evet. Sağlığım. Sağlık nedeni. Oh. Hiç değilse konu aydınlanmıştı. Fakat çok aptalca bir girişimdi bu. Canım insan önce yatacağı hastaneyi falan ayarlar, sonra gelirdi. Önce burada birileriyle anlaşılırdı. Karşılayıp vaktinde bir şeyler yapabilmek için. Bu aklı kim verdi size peki? Anlamamış gibi uzun uzun yüzüme baktı. Sorumu yineledim. Duymamıştı herhalde. Dini inancım zayıftır. Zayıf herhalde. Allah'a inanmıyorum. Allah'a inanmıyor değilim. Bilemem ben. Ne inanıyorum, inanmıyorum. Öyle düşünürdüm herhalde. Eskiden diyorum. Ben de bu yanıttan bir şey anlayamamıştım. Zaten ne ilgisi vardı benim sorumla? Size diyorum. Bu ülkeye gelme fikrini kim verdi? Sesim iyice yükselmişti. Karşımda sağır varmış gibi. Mansur söyledi. Beni uçağa götürdü. Yok, ondan emin değilim. Uçağa götüren avukat olabilir. Evet, avukattı. Onun avukat. Peki kim bu Mansur? Bay Tacim'in arkadaşı. Yani bay dedim. Tacim işte. Tacim'in arkadaşı Mansur. Anlaşılan buraya gelmenizde önemli rol oynamış. Neyiniz olur bu Mansur? Mansur benim erkek arkadaşım. Sevgilim. Öyle gibi. Öyle diyebilirim. Titremesi iyice artmıştı. Pek fazla bilgi sağlayamayacaktım galiba. Çok zayıf görünüyordu. Üflesen uçacak. Anladım. Evet, onu anladım. Sormuştum. Nerede yemek yiyorsunuz? Tacim getirdi. Birkaç kez. Köşede bir sandviççi var. Bir kere oraya gittim. Çalıştım. Gittim mi? Zaten pek yiyemiyorum. Banyo yapabiliyor musunuz burada? Yapmaya çalıştım. Dün. Dün mü? Sıcak su var. İyi. Yaptım. Hiç de banyo yapmış gibi bir hali yoktu. Durum perişandı bana göre. Acıdım ona. Tam bir eşeklikti bu iş. Mansur'un mu, her kimin parlak fikri ise. Sizin iyi bir muayene olmanız gerekiyor. Sonra da muhtemelen bir hastanede yatmanız lazım. Raporlarım var, filmler falan. Getirdim şeyden, oradan. Size göstereyim. Hayır, muayene olduğunuzda gösterirsiniz. Ben doktor değilim. Psikoterapi eğitimi aldım. Kurumda olgu işleyicisi olarak çalışıyorum. Tıptan anlamam yani. Şimdi şöyle yapalım. Yarın sizi bizim doktorlardan birine göstereyim. Sabah 10'da kurumda bulunmanız gerek. Siz gelebilir misiniz yoksa aldıralım mı? Soruyu sorarken saçmalığını anlamıştım. Kadın tek başına gelebilecek durumda değildi. Belki tacım getirirdi. Onu da aramak lazımdı, yoksa beni aramasını mı bekleseydim? Ben gelirim dedi kadın. Beklemiyordum bu yanıtı. Siz şeyi, adresi verin bana. Evde telefon var, taksi çağırırım. Son sözcükleri kendine göre hayli hızlı söylemişti üstelik. Taksiyle olur elbette ama çok para tutar, söyleyeyim. Mamafih belki parasını kuruma ödetebilirim. Param yeterli, zahmet etmeyin dedi kararlı fakat zayıf bir sesle. Gülmece yapma gereksinimi hissettim. Çok paranız var galiba, aman çaldırmayın. Tacime teslim ettim. Yaklaşık 3000 var. Şaşırdım. Gerçekten iyi paraydı. Not defterimi çıkardım, bir sayfa yırtıp üstüne adımı, kurumun adresini, telefonunu yazdım. Kalktım, masanın üstüne koydum kağıdı. Adres burada. Bakın, karnınız açsa size hemen bir şeyler alayım. İçecek bir şey de ister misiniz? Teşekkür ederim dedi belli belirsiz bir gülümsemeyle. Bu başından beri onda gördüğüm ilk anlamlı mimikti. Bir sandviçim var, içecek var. Alsam da yiyip yiyemeyeceğinden emin olamazdım. Vazgeçtim o fikirden. Peki öyleyse dedim, kapıya doğru yürüdüm. Geçirmesini beklemiştim bir an, düşünmeden. Oysa hiç hareket etmedi, yerinden kalkmadı. Ayrılırken benden yana bile bakmadı. Böylesiyle ilk kez karşılaşıyordum. Dışarı çıktım. İçim burkulmuştu. Binanın sahanlığını yandaki sahanlığından ayıran demir parmaklığa kaydı gözüm. Kafasını yarı yarıya bizim tarafa geçirmiş küçük zenci kız bana gülüyordu. Ben de ona güldüm. Hatta bir öpücük yolladım. Yanıtını da aldım. Gir içeriye dedim. Akşam oldu. Cevap vermedi küçük şirin. Yine gülümsedi. Moralim birden düzelmişti. Merdiveni çıkıp karanlık sokakta yürüdüm. Aklımda hala deminki kadın vardı. Biri omzuma dokundu birdenbire. Ani ve kaba bir dokunuş. İrkildim. Korkuyla döndüm. Karşımda kısa boylu, sarışın, pejmürde bir E noktalı. Beni tanıdın mı Geralt? Ben Geralt. Kardeşin Geralt. Tanıdım. Tanımaz olur muyum? Ne istiyorsun Geralt? Dedim adama. Bana biraz bozukluk ver Geralt. Lütfen birazcık bozukluk. Cebime elimi attım. Az bir bozukluk kalmıştı. Verdim. Teşekkür etti. Yürüdüm. Güldüm kendi kendime. Nereye gidersem gideyim, nasıl da bulurlardı beni. Kardeşim arkamdan bağırdı. Geralt, Geralt, yarın da buradayım, bekliyorum seni. Tamam gibisine bir el işareti yapıp köşeyi döndüm. Bu kez daha kuvvetli bağırmış olacak ki sanki hala birkaç adım arkamdaydı. Geralt, babam sana çok kızıyor. Yanlış işler yapıyorsun Geralt. Mahvedeceksin kendini. Vazgeç Geralt. Güldüm, adımlarımı hızlandırdım. 5. Bölüm. Leyla önceki akşam gelmedi. Öfkesi bu kez uzayacağı benziyordu. Telefonda da bozuktu. Neyse ki aynı filme ikinci kez gitmekten kurtulmuştum. Kurtulmuştum diyorum. Sevmediğimden değil. Aksine o filmi bir daha izlesem birkaç güne kadar kendime bir motosiklet almam gerekeceğinden. Leyla çok kızdı. Onca olaydan sonra Eyşan'a nasıl borç vermiştim? Tamam, haklıydı. Geri alabilme ihtimali düşüktü. Bunu bile bile vermiştim. Yok, kendimi kandırmayayım. Tam istediği anda ve hatta verdikten birkaç dakika sonra bile o ihtimali düşünmemiştim. Geri vermesin ve onun nedenli iğrenç biri olduğunu bir daha çıkaramamacasına kafama sokayım. Böyle düşünmüştüm galiba. Zaten bunları söyledim bahane olarak Leyla'ya. Ama ne açıklamaydı. Bu konuda da açık konuşamadım tabii. Lafımı ağzıma tıktı. Leyla haklı mıydı ne? Haklı olduğu kesindi. Ben saf biriyim. Saf değil. Böylesi konularda düpedüz aptal biri. Kabul etmek aptallığımı geçirse gerçeği çok önceden kabul ederdim. Ama neye yarardı ki? Elimde değil. Biri bir şey istemişse onu mutlaka yapmam gereken bir zorunluluk olarak duyumsuyordum. O an tutuluyordum o noktada. Aksini düşünemiyordum. Tabii her konuda ve herkese karşı değil. İstek sevdiğim, değer verdiğim birinden, hele bir kızdan geliyorsa reddetmek imkansız gibi bir şeydi. Sonuçsa genellikle hüsran. Kendimi uyarsam, tetikte dursam, sonunda vermemeyi başarabilsem, içim rahat edecek miydi? Zaten bunu başarabilecek miydim bir kere? Olmaz deyip çekilip oturmayı başarabilecek miydim? Aslında benden herkes bir şeyler istiyordu. Eyşan işin maddiyatındaydı biraz, kabul ediyorum. Leyla'nın gözü parada değildi. Fakat o da manevi anlamda çok şey istiyordu. Sürekli ilgi, ihtimam. Sıkılmışsa bir şeye, yüzüne bakıp nedenini çıkarmam gerekti anında. Çıkaramamışsam uygun bir dille hemen sorup onu desteklemem. Sonra yine ona uygun davranmam. Romantik olmamı istiyordu. Her dakika ince ince ilişkimizi düşünüp işlememi. Yapım buna uygun değildi işte. Belki boş gezenin boş kalfası olsam böyle işlere vakit ayırabilirdim. İnceletebilirdim kendimi. İnsana boşuna para vermiyorlardı. Hele böyle bir ülkede. Böyle insani bir kuruluşta bile. Aklım bir yandan öğleden sonraki toplantıdaydı. Güney AD noktalı bayana kurumun çalışma sistemi anlatılacaktı. Olgu işleyicilerinin nasıl çalıştıkları. Yeni sığınmacı kadın gelmedi. Telefonu cevap vermiyordu. Ya çalıyordu, duymuyordu ya da hat falan bozuktu. Kafası o denli dağınık birinin randevusuna vaktinde gelebileceğini sanmakla zaten hata etmiştim. Tacim sözde akşam beni arayacaktı. Belki de aramıştı. Leyla ile konuştuktan sonra telefonun fişini çekmiştim. Fakat işe geleli 2 saati geçmişti. Buradan arayabilirdi pekala. Çaresiz ben arayacaktım. Onu bulmam zor olmadı. Bir inşaat firmasında görevliydi. Orta kademe yöneticilerden biri. Tipi, hali hareketi, doğulu kibar dolandırıcılara benziyordu. Oysa çalıştığı şirket bayağı adı duyulmuş bir şirketti. Durumu anlattım. Saat 10'da Gülsüm'le buluşmamız gerektiğini söyledim. Vakit o sırada 11'i geçiyordu. Unutmuştur dedi adam. Sakın unutma diye defalarca söylediklerimi bile inadını unutuyor. Hatta görüşüyoruz mesela, görüştüğümüzü birkaç saat sonra unutuyor. Kuşkumu sordum adama. Küçük bir ihtimal bile yok mu? Acaba Gülsüm Hanım numara yapıyor olmasın? Ya da durumunu biraz abartıyordur belki. Hiç sanmıyorum dedi emin bir tonda. Bunun için hiçbir neden göremiyorum. Onu bana gönderen arkadaşı iyi tanırım. Güvendiğim bir insandır. Ciddi bir neden olmasa buralara yollamazdı. O halde başka bir şey sorayım dedim. Bu gerçekten politik amaçlı bir sığınma mı yoksa sağlık amaçlı mı? Orasını ben de tam bilmiyorum dedi Tacim Bey. Gerçekten politik bir amaç varsa kötü. Ben böyle bir işte aracı konumuna düşmek istemem. Hiç istemem gerçekten. Anlatabiliyor muyum acaba Musa Bey? Ben vatanını seven biriyim. Bilmem fark ettiniz mi? Bu işi kerhen yapıyorum. Sebep o. Benim bildiğim Mansur'un böyle alengirli işlerle ilgisi yoktur. Ama arkadaş hatırı işte. Ricasını kıramazdım. İnsan her şeyi isteyerek yapmıyor. Hızlı hızlı konuşmasını kesip kendimi yormak istemedim. Nasıl olsa yavaşlayıp susacaktı. Karşımdaki bir süre daha yakınıp durdu. Hiç kimse vatanını sevmediği için buralara gelmiyor. Ama o ayrı konu dedim sonunda. Söylediniz zaten. İnsan her şeyi isteyerek yapmaz. Sorun değil. Fakat siz Mansur Bey'e ayrıntısıyla sormadınız mı bu konuyu? Sordum dedi adam. Olay kaza gibi bir şeymiş. Bana aynen bunu söyledi. Siyasi bir yönü de varmış. Fakat bildiğin gibi bir şey değil. Emin ol dedi. Ya o da iyi bilmiyor meseleyi ya da söylemek istemiyor. Ben de üstüne gitmedim. Bir sağlık sorunu olursa ilgilenirsin, göz kulak olursun dedi. Hepsi bu. Ama sağlık sorunu sandığımdan ciddiymiş. Onun için sizi aradım. İşin doğrusu bunu da Mansur söyledi. Ben böyle bir vakıf olduğunu da bilmezdim. Ne yapılması gerektiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Gülsüm'ün parası var aslında. Sadece kalmaya gelse, turistik amaçlı falan, yeter de artardı. Ama tetkikleri uzarsa yetmez. Sustu telefonda. Bir şey söyleyecek gibi ses çıkardı, birden patladı. Ya nereden çıktı bu iş başıma? Yanlış anlamayın. Arkadaşımın arkadaşıysa yardım edeceğiz elbette. Fakat ne yapmam gerektiğini bilemiyorum hakikaten. Ben de zaten bunun için devredeyim dedim adama. Gülsüm Hanım'ın önce iyi bir muayene edilmesi gerekiyor. Onun için de buraya gelmesi ya da getirilmesi lazım. Düşündü. Yine duyabileceğim tarzda sesler çıkardı. Talihsizliğine yakınır, çaresizliğine hayıflanır sesler. Çok sıkıldım o an. Terlemişim. Öğle arası evine gidip getireyim bari dedi. Ferahlayarak teşekkür ettim. Böylece anlaştık. Kapadım telefonu. Adamı güç durumda bırakmıştım. Biraz fazla zorladığımı düşünmüştüm. Kişisel sorunum olsa dünyada yapmazdım. Kimseyle konuşamazdım bu şekilde. İyi ki bireysel bir sorunum yoktu. Ne yapardım o zaman? Sonra günlük işlerime dalmışım. Çoğu gün gibi yorucu bir gündü. Ard arda iki görüşme 1,5 saatimi götürmüştü. Karşı bakkaldan sandviç aldım. Personel oturma salonunda aceleyle yedim. Bizim çevirmen kızlar, esnaf falan hep meşguliyetimle dalga geçerlerdi. Haklıydılar da. Kendimi biraz fazla tüketiyordum. Üstelik bundan yakınıyordum onları görünce. Aslında ne tıkınacaksam odamda tıkınmalıydım. Fakat dar, kapalı mekanda ruhum sıkılmıştı. İnsanın iş dışında iki kelime konuşmaya gereksinimi oluyor. Bu kez bizimkiler yoktu. Kim bilir nerede sürtüyorlardı. Yiyeceğimi bitirirken köşede oturan M noktalı çevirmen yanaştı yanıma. Kızıyla olan sorunlarını anlatmaya başladı yüksek bir ses tonuyla. Odadakiler sıkılıp ufak ufak yutuydular. Bir ben kaldım, bir kadın. Genellikle öyle olur, alışığım. Kızın arkadaşları zenginmiş hep. Onlarla ışık atmaya çalışıyormuş, gezmede, tozmada, kıyafette. Kadın gerçeği vurguladıkça suçlu duruma düşüyormuş. Hem de tek suçlu. Zengin okulundan ayırmak da istemiyormuş ki iyi yetişsin. Mayonezli balıktan küçük bir parça pantolonumu lekelemişti. Peçeteyle silmeye uğraşırken düşündüm. Sorunlar her millette, her ülkede tıpatıp aynıydı. Çünkü insan aynıydı. Toplantı çağrısı yapıldı. Genellikle başladıktan sonra giderim oturumlara. Bu kez çevirmen kadından izin isteyip hemen koştum. Salona girdiğimde beklediğim gibi yalnızca iki kişi buldum. Biri bizim yaşlı üst gözetmenimiz. Öbürü organizasyon işleriyle ilgilenen kurum idarecisi. Arada tek koltuk boş bırakarak gözetmenimizin yanına oturdum. Belki tam yanına başka birinin oturmasını isterdi. Bu adam bir bakarsınız çok samimi davranır, bir bakarsınız araya mesafe koyar, konumunu hissettirmekten haz duyar. Kişilik belli bir yaşa dek gelişmemişse artık hiç gelişmez. Nasıl oldun? Toparlayabildin mi kendini? Teşekkür ederim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Genel bir cevap verdim. Adamın ne sorduğunu anlamazdan gelerek. Açık verir miyim? İdareci kadının kulakları hemen dikildi. Farkındaydım. Sevgilimden ayrılmam, biraz da olaylı şekilde ayrılmam, burada çoklarının ağzına sakız olmuştu. Üzülmüştüm tabii. Biraz da sarsılmıştım o olaydan ötürü. Fakat toparlayabildin mi kendini diye sorulmasını gerektirecek kadar uzun boylu değil. Büyük patronla Bayan Alice atışmışlar galiba dün. Eh, atışmışlarsa bu yeni bir şey değil herhalde. Bu sefer herkesin içinde. Başımı sallayarak tamamen belirsiz bir duygulanım mimiği yaptım. Sorsalar kendim de anlatamazdım ne ifade ettiğini. Herif dedikoducunun Allah'ıydı. 80'ine gelmişsin birader. Adam gibi konularla ilgilensene. Canımıza okurdu üst gözetim oturumlarında. Sussak bir ayrı yorumlar, konuşsak pişman eder. Ağzımızdan çıkan her sözcüğü bir yerimizden sokar. Belli faydaları da yok değildi hani. Böyle biri yıllarca terapistlik yapmışsa ve üstelik çok tutulmuşsa ben niye bu işi yapamayayım düşüncesini istemeden kafamıza yerleştirirdi. Bir de müthiş bir özgüven aşılıyordu insana. Adam bir hastasına haftada 2, ayda 8-9 seanstan tam 1,5 yıl terapi vermiş. Aralarında kaçıncı ayda iletişim kurulsa beğenirsiniz? 14. ayda. 14 ay boyunca her hafta iki kez bir araya gelerek 40-50 dakika birbirlerinin yüzüne, tavana ya da halıya bakarak karşılıklı oturmuşlar. Yok hayır, bizimki oturmuş. Hasta o meşhur divanda yan gelmiş yatmış. Loş, Sessiz bir odada konuşmadan saatler ve saatlerce soluk alıp veren iki kişi. Tabii bu yorucu işin ücreti bizim çevirmenlerin saat başı ücretinin 5 misliymiş. Ben olsaydım sessizliğin daha 5. dakikasında yerin dibine geçer, sizi başka bir terapiste göndersem iyi olur deyip parayı geri verirdim. Başvuranı kendimi affettirmek için kim bilir daha neler söyler, neler yapardım. Sordum. Yeni gelen AD noktalı bayan deneyimli biri galiba. Konuşacak yeni bir konu bulmanın memnuniyetiyle koltuğunda durum değiştirdi adam. Tam onun alanıydı. Büyük patronun bazı bakımlardan sağ koluydu. Yeni kadro alımlarında muhakkak ona danışılırdı. Bir acemiliğimizi yakaladığı anlarda yüzünde beliren gülümseyişle "Hayli deneyimli," dedi. "Gayet iyi." Çok şey söylemesi gerekiyormuş ama bizi kırmamak için söylemiyormuşu ima eden acı gülümseyişiyle ekledi. Her şeyden önce İzabel'in geldiği ülkenin çok ayrı özellikleri var. Çok çarpıcı özellikler, kıtanın özellikleri. Aynı yerde birbirine zıt iki büyük güç. Büyük bir uygarlık, özgürlük kültürü. Öte yanda çok güçlü, vahşi bir faşizm. Benden yeterli mimik desteğini alamayınca devam etti. Umarım bizim koşullarımıza kısa zamanda uyum sağlar. Ondan sonra tahmin edemeyeceğiniz kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Gözüm açılan kapıdan başını uzatıp ısrarla bana bakan birine doğru kaydı. Bu Tacim'di. Onları tümüyle unutmuştum. Çok üzgünüm diyerek gözetmenin yanından aceleyle kalktım. Aslında üzgün değil, biraz telaşlıydım. O da bu dilin özelliği. Ne olacak? Tacim de kafasını çekti benim kalktığımı görünce. Holde el sıkıştık. Gülsüm'ü getirdim. Başvuru odasında sizi bekliyor. Neden gelmemiş sabah? Tahmin ettiğim gibi, unutmuş. Sizi bile güçlükle hatırlattım. Birlikte yukarı çıktık. Gülsüm kabul görevlisinin karşısında öylece oturuyordu. Görevli kadın herhalde konuşarak yardım etmeye çalışmış, durumdaki garipliği anlayınca şaşırmıştı. Beni görünce rahatladı. Merhaba. Merhaba dedi bizimki yine biraz gecikmeyle. Gözlerinde önceki günkü tanışıklığımızın bir izini aradım. Hayır yoktu. Mutlak ifadesiz bir yüzle oturuyordu. 10 yıldır orada oturuyormuş gibi. Üzerine bol gelen bir etek bluz giymişti. Kıyafetin buradan alelacele alındığı belliydi. Ben bizim doktoru bulayım bir dedim Tacime. İkinci kata çıktım. Kurumun daimi iki doktoru var. Birini bulsam bile ondan fayda yoktu. İdareci konumundaydı ve toplantıları kaçırmazdı. Toplantı da 2 saatten önce bitmezdi. Bir ümit Doktor Esteban'ın odasına yöneldim. Şükür ki adam oradaydı. Sordum, meşgul değilmiş. Elbette nezaketinden öyle söylemişti. Toplantıya gitmemişse en azından kafasını dinlemek için gitmemişti. Gülsüm'ü aldık. Asansör yoktur binada. Yürümesi neyse de merdiven çıkması bıraksak yarım saat alabilirdi. İki tarafından kollarına girdik. Uçtu uçtu yaptık, çıkardık. Muayenemi bitireyim, ben seni çağırırım dedi doktor. Fakat Tacim'i yanında istedi. Adam buna itiraz etti. Hasta hakkında hemen hiçbir şey bilmiyormuş. Filmlerin, raporların hepsi dosyanın içindeymiş. Bunun üzerine onu aldım. Bir kat yukarıdaki odama çıkardım. Sütlü kahve ikramımı geri çevirmedi. Halinde hala bir tedirginlik göze çarpıyordu. Şık giyinmişti. Resmi ve şık. Sizi de yoruyoruz. Üstelik burada bulunmaktan pek hoşnut değilsiniz galiba. Niye yalan söyleyeyim öyle? Telefonda bahsettim. Bu iş hoşuma gitmiyor. Gülsüm Hanım'ı hiç tanımıyorum. Belki de iyi bir insandır. İyi ya da kötü, o beni ilgilendirmez. Bu iltica işini hiç anlamıyorum. Tamamen karşıyım böyle şeylere. Güldüm. Anlayamadığınız bir şeye neden tamamen karşısınız ki? Anlayamıyorum dediysem lafın gelişi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. İlticaların %95'i ekonomik sebepli. Adam bir AC noktalı kadar iyi yaşamak istiyor. Sülalesiyle birlikte geliyor.